You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Eight opinionated Aussies have been sent to some of the most dangerous places on Earth. Tonight, Michelle Laurie and Spider Everett head to South Sudan in search of the sister of an Australian refugee. Go back to where you came from live tonight 8:30 on SBS.
Evet, dün akşam SBS televizyonunda başlayan belgesel program Go Back to Where You Came From'la girdik Levent Efe'yle yapacağımız bu söyleşiye. Levent Bey merhaba.
Merhabalar.
Dinlediniz siz de dün akşam başladığı Go Back to Where You Came From adlı belgesel canlı olarak yayınlandı. Dünya televizyon tarihinde belki de bir ilk gerçekleştirildi. Bu programla ilgili özellikle düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Çünkü zira dün akşam Türkiye'den özellikle Antakya'daki ekibin görüntüleri de yansıdı ekrana. Neler söylemek istersiniz?
Öncelikle hepimizin seyretmesi lazım. Gerçekten bu kaçılması gereken bir fırsat. 3 gün boyunca sürecek. Bugün ve yarın da var. Ve daha önce yapıldı bu bilindiği gibi. Çok ilgi çekti, çok ses getirdi. Tekrarı olması açısından haliyle bir dezavantajı var ama mültecilik olsun, sığınmacıların hali, dünyada işte göçmenlerin hali devamlı değişiklik gösterdiği için böyle bir yenilemeye ihtiyaç gerçekten vardı. O anlamda özellikle ilk bölümde de gönderilen kişilerin ilk tepkileri, gitmeden önceki ön yargıları gerçekten izlemeye değer. Bu sonuçta farklı düşünen insanların ön yargılarını yıkmak için mültecilere, sığınmacılara, göçmenlere karşı olabilecek ön yargılarını yıkmak ve gerçeği bütün çıplaklığıyla görebilmeleri için tanınan bir fırsat. O anlamda çok ilginç.
Özellikle Jackie Lambie'nin tavırlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, Jackie,
o oldukça ön fikirliydi değil mi? Sabit fikirliydi mültecilerle ilgili.
Bu seferki dizinin haliyle yıldızı kendisi. Ön yargılı olduğu biliniyor. İşte İslam'a karşı, İslam ülkelerinden gelen göçmenlere karşı ön yargılı olduğu biliniyor. Ayrıca kendisi askeriye kökenli bir parlamenter bilindiği gibi. Eski parlamenter ve gerçi savaşa gitmemiş, o deneyimi yaşamamış ama belli bir soğukkanlılığa sahip. Ama onun da sanıyorum bugün yarınki bölümlerde de öyle bir ön yargıdan yavaş yavaş sıyrıldığını göreceğiz. Çünkü onun yanındaki kızcağızın çok ilginç bir lafı vardı dün. İşte Raqqa'da bunlar çatışma bölgesine yakın bir yerde duruyorlar ve kurşun geçirmez yelek giydirilmiş. Ve kız benim etrafımdaki kimsede böyle bir yelek yok. Herkes normal hayatına devam ediyor. Savaşanlar bile böyle bir korumaya sahip değil. Bu nasıl bir eşitsizlik diye çok hoş bir duygusal bir şey de söyledi. Tabii insanlar öyle bir ortama girince kendini nasıl ifade edecekleri, nasıl duygularda olacakları önceden öngörülemeyecek bir şey. Onun için de ilginç bir program tabii. Bu arada Türkiye ile ilgili de çok ciddi vurgular var. Türkiye'nin dünyada sığınmacı kabul eden ülkeler arasında şu an ne kadar önde geldiği, ne kadar fazla sığınmacının Türkiye'de olduğu konusunda devamlı bir vurgu var. O anlamda hepimiz için izlenmeye değer bir program.
Özellikle Türkiye kısımları gerçekten Antakya'da hem sokak röportajları hem de Suriyeli mültecinin değil mi 3 yıldır görmediği karısı ve çocuklarına kavuşma anı oldukça etkileyiciydi gerçekten.
Evet, bir de sokaktaki insanlarla yapılan kısa söyleşilerdeki onların cevaplarındaki farklılıklar gerçekten pek çok insan hoşgörülü yaklaşsa bile pek çoğu da ciddi bir tepkiyi de yansıtıyor. Türkiye'de sığınmacı Suriyelilere karşı olan o adı konmamış tepki çok net bir şekilde görülebiliyor.
Evet, o da ekranlara yansıdı. Dinleyicilerimiz eğer bu konuda görüş belirtmek isterse bizleri 1300-799-626 nolu telefondan arayabilirler. Levent Efe'ye soru sorabilirler. Eğer dün akşam izledilerse Go Back to Where You Came From adlı belgesel programı, orada edindikleri izlenim, özellikle ekiplerin, o grupların aralarındaki geçen konuşmalarla ilgili görüşlerini, etkilendikleri kısımları belki bizlerle paylaşmak isteyebilirler. Evet Levent Bey, bir başka konuya geçelim isterseniz. Hepimizi ilgilendiren bir konu benzin fiyatları. Aldı başını gidiyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıldan bu yana %20 artış gösterdi ve son 4 yılın en büyük seviyesine ulaştı. Ne dersiniz? Hükümet bununla ilgili bir müdahalede bulunabilir mi? Buna bir dur diyebilir mi acaba?
Diyebilir tabii. Geçtiğimiz hafta sonu 1.90'lara vurarak gerçekten bir şok etkisi yaratmıştı. Şu an Melbourne'da işte 1.60 küsürlerde, onun biraz altı olan yerlerde var. Burada tabii Rekabet Komisyonu'nun devamlı önerilerini duyuyoruz. Basın devamlı onlara soruyor. Onların da işte benzinci gezin, çeşitli app'lere bakarak nereden ucuzsa oradan alın gibi bence çok yüzeysel bir önerisini devamlı duyuyoruz. Yani benzin fiyatlarının nasıl tespit edildiği, niye böyle inip çıkışlar olduğu, neye devamlı bir yükseldiği, bir alçaldığı, işte haftanın günlerine göre, işte tatil günlerine göre neden böyle inip çıktığı konusunda çok ciddi yakınmalar var. Petrol şirketlerinin dünyadaki bu fiyatları her zaman manipüle ettiğiyle ilgili çok ciddi iddialar var. Böyle ciddi sorunlar varken işte ucuz benzinci bulun, gidin oradan alın denmesi bana biraz çok kolaycılık gibi geliyor. Devletin ne yapacağı tabii ki benzin fiyatı içinde ciddi bir oranda vergi de var. Yani devletin en azından yapması gereken ya da yapabileceği öyle bir konu var. Bilindiği gibi benzin fiyatının yaklaşık %35'i vergiye gidiyor. Bunun içinde ciddi bir kısmı GST olarak, bir kısmı GST'siz kesiliyor. Yani ve bunun da kesilen paranın da yolların tamirine, yeni yolların yapımına ayrılığı şeklinde bir ifade var. Öyle biliyoruz. Ama arabamıza giderken habire çukurlara girdikçe bir de benzin fiyatını da gördükçe bu para buraya gitmiyor gibi bir algı da oluşuyor haliyle insanlarda. Devletin yapabileceği tabii ki bu verginin azaltılması olabilir ama dünya petrol fiyatları da gerçekten o kadar değişken ve dünyadaki siyasi sistemle, karışıklıklarla, ülkelerin birbiriyle olan ilişkileriyle çok fazla şeyle birlikte belirlendiği için gerçekten hepimiz bu konuda biraz savunmasız durumdayız.
Levent Bey, siz aynı zamanda bir tıp doktoru olduğunuz için size de sormak istiyorum. Kısa bir değerlendirme almak istiyorum sizden. Melbourne Çocuk Hastanesi'ne bir operasyonla ayrılacak olan yapışık ikizler konusunda hastane ekibi kendinden çok emin açıklamalar yapıyor. Siz de aynı görüşte misiniz? Operasyon kolay olacak mı?
Daha önce çok daha karmaşık olan yapışık ikizler ayrılabildiği, Amerika'da olsun, burada olsun, Avustralya'da son ayrılan kafasından birleşik ikizlerdi.
Evet, Bangladeşli ikizler. Evet.
Bunlarda ise sadece sizin de belirttiğiniz gibi sadece karaciğeri ve bağırsakları birleşik. Kesinlikle ayrılması lazım çünkü çok ciddi sıkıntılar yol açabilir. Sadece şimdi tetkikler yeni yapılmaya başlanmış ve karaciğere gelen ve giden damarların anatomisi nasıl bir dağılım var, onu saptadıktan sonra yapmaları sanıyorum çok zor olmayacak.
Zaten risk de oymuş değil mi? Sadece o görülüyor. Yani kanama olabilir karaciğerde diye düşünüyorlar.
Bu tür karmaşık ve beklenmedik vakalar her zaman peşi sıra pek çok bilimsel araştırma yayınlanıyor ve bütün tıp dünyası çok ciddi şeyler öğreniyor bu tür vakalardan. Sanıyorum böyle bir gelişmeye de yol açacak. Avustralya'daki tıp camiası için çok ciddi bir özgüven olacak. Kaldı ki ulus olarak da böyle güzel öykülerin başarıyla sonuçlanması hepimizi çok sevindirecek bir şey. Bu bebeklerin ameliyatı için haliyle bir 250-300 bin dolarlık bir para gerekiyor. Onu da onları buraya getiren yardım kuruluşları şu an harıl harıl o parayı toplamaya çalışıyorlar ki toplanacağını da kesin gözüyle bakılıyor. Sanıyorum önümüzdeki haftalarda bir mutlu sonla sonuçlanacak bu ameliyat.
Evet, biraz açık olduğunu söyledi az önce. Onları getiren Önce Çocuklar adlı vakfın yöneticisi, o da toplanır umarız. Tarım Avustralya için çok önemli bir konu Levent Bey. Kuraklık Avustralya'da tarımın geleceğini tehdit ediyor deniliyor. Özellikle yeni göçmenler kırsala gitsin, oraları canlandırsın derken kuraklık özellikle bu bölgelerdeki tarım alanlarını etkileyecek gibi görünüyor. Neler söylemek istersiniz bu konuda?
Bu konuda gerçekten her hükümet zaten gündelik ayaküstü kararlar aldığı için uzun vadeli bir masaya koyup bu sorunu yatırıp incelemek imkanı hiçbir hükümetin elinde olmuyor. Avustralya'daki kuraklık her geçen yıl çok ciddi boyutlara ulaşıyor ve nereye varacağı gerçekten belirgin değil. Sadece Avustralyalı insanların gıdasının sağlanması değil, çok ciddi bir ihraç kalemi de aynı zamanda bilindiği gibi tarımla bağlantılı sektörlerde çok ciddi bir ihraç geliri var. Özellikle şu an New South Wales eyaletinin batı kısımlarında görülen kuraklık çok ciddi zarar vermiş durumda ve hayvanlar neredeyse meralarda değil, çiftçinin eliyle verdiği samanlarla beslenir hale gelmiş durumda. Ama bir yandan da hükümetlerimiz fosil yakıtları, kömürü destekler ve sera gazı salınımlarına önem vermez ve yeni kaynakları araştırmazsa tabii böyle sonuç olacak.
Yenilenebilir yani, enerjiye daha çok belki yönelilmesi gerekiyor.
Yönelilmesi gerekiyor ve belki de bu şu an yapıldığı şekilde tarımın devam etmemesi gerekiyor. Yeni yolların sağlanması gerekiyor. Bu konuda harıl harıl bilimsel araştırmalar zaten yapılıyor ve biraz da bilim adamlarının dinlenmesine çok büyük yarar var. Yani kamuoyu yoklamaları yerine biraz da bilim adamları ne diyor diye onu dinlerse politikacılarımız, bu konuda da çok sağlıklı sonuçlar alabileceğiz sanıyorum.
Çok az zamanımız kaldı ama hemen hani yenilenebilir enerji dedik. Güney Avustralya'daki Tesla bataryası ile ilgili de görüşünüzü almak istiyorum.
Bütün dünya Tesla bataryasının sonuçlarını merakla izliyor. Çok büyük heyecan yarattı. Bütün dünyada enerji güvenliği anlamında çok önemli bir şeyin ilkini yapıyor Avustralya, ama başbakanımız geçen gün dalga geçti bununla. Yani çok büyük batarya, her yerde de büyük muz heykelleri var şeklinde dalga geçti. Bu gerçekten yani ülke için iyi bir şey değil.
Evet.
Dünyaya öncü durumdayız, onun kıymetini bilmemiz lazım.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bu haftaki yorumlar için
ben
Levent Bey.
Ben teşekkür ederim. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.